Ayrım 50, eşya hukuku sayfa 712. Ancak yüklü taşınmaz malikinin 30 yıllık süreden sonra yükten kurtarma hakkını kullanması 1 yıllık ihbar öneline tabi tutulmuştur. Çiftçe, malikin yükten kurtarma hakkı konusunda Medeni Kanun madde 845 son taksim 2 son fıkra bir istisna koymaktadır. Şöyle ki, evvelce belirttiğimiz gibi irtifak hakkında bir yapma edimi ancak bir yan borç olarak kararlaştırılabilir. Medeni Kanun madde 779 fıkra 2. Fakat taraflar bunun yerine aynı yapma borcu için irtifak hakkı sahibi lehine bir taşınmaz yükü kurabilirler. Aynı taşınmaz böylece hem irtifak hakkı ile hem de bir taşınmaz yükü ile yüklenmiş olur. Kural olarak iki yük birbirinden bağımsızdır. Ancak Medeni Kanun kurulan taşınmaz yükünün irtifak hakkına bağlanabilmesini kabul etmiştir. Medeni Kanun madde 845 son fıkraya göre taşınmaz yükünün bu biçimde irtifak hakkına bağlandığı hallerde irtifak hakkından bağımsız olarak taşınmaz yükünün sona erdirilmesi yasaklanmıştır. C. Yükten kurtarma tarzı. Yüklü taşınmaz malikinin taşınmaz yükten kurtarılması için ödeyeceği sermaye değeri miktarı tapuda gösterilmiş olan miktardır. Medeni Kanun madde 846. Taşınmaz yükünün yükten kurtarma sırasındaki sermaye değerinin daha az olduğunu iddia eden malik bunu ispat mecburiyetindedir. Sermaye değerinin ödenmesiyle yüklü taşınmaz maliki yük alacaklısından terkine muvaffakat beyanında bulunmasını talep hakkı kazanır. Dördüncü bölüm rehin hakları. Rehin hakkı bir alacak yerine getirilmediği takdirde hak sahibine bir taşınmaz veya taşınır mülkiyetini veya bir başka hakkı paraya çevirmek ve elde edilen meblağdan öncelikle alacağını almak yetkisini veren bir haktır. Hak sahibine rehinle alacaklıya eşyanın değeri tahsis edilmiştir. Rehin hakkı da diğer sınırlı aynı haklar gibi mülkiyetin içeriğine ait yetkinin bağımsızlaştırılması ile oluşmuştur. Malik paraya çevirme yetkisini rehinle alacaklıya tahsis etmektedir. Alacaklı borç ifa edilmezse eşyayı paraya çevirerek öncelikle alacağını elde edebilecektir. Medeni kanun rehin haklarını taşınmaz rehni ve taşınır rehni olmak üzere ikiye ayırmakta, hak üzerinde rehni, taşınır rehni içinde düzenlemektedir. Birinci ayrım, taşınmaz rehni. 1. Taşınmaz rehni kavramı ve çeşitleri. Taşınmaz rehni, hak sahibine bir taşınmazın değerinden alacağını elde etme yetkisi veren sınırlı bir aynı haktır. Bütün taşınmaz rehni çeşitlerinde ortak olan yön, bir taşınmazın alacağın teminatını teşkil etmesidir. Hak sahibi, şartların gerçekleşmesiyle rehin konusu taşınmazı icra organlarınca paraya çevirterek alacağını öncelikle elde etme yetkisine sahiptir. Hak sahibi bu aynı hakkını bütün üçüncü kişilere, özellikle taşınmaz malikinin diğer alacaklılarına karşı ileri sürebilir. Bu ana fikrin, ekonomik ihtiyaçların karşılanması için belirli hukuki kalıplara bürünmesi mümkündür. Taşınmaz rehnine ekonomik açıdan yüklenecek görevlere göre çeşitli taşınmaz rehni çeşitleri kabul edilmiştir. Medeni kanunumuzun taşınmaz rehni sistemi ekonomik ihtiyaçlar açısından iki amacın gerçekleşmesine yöneliktir. İlk olarak Roma hukukundan beri rehin hakkına yükletilen kişisel alacağı teminat altına alma görevi. İkinci olarak da modern ihtiyaçların ortaya çıkardığı arazi değerinin tedavül ettirilmesi görevi. Her iki görevin yerine getirilmesinde taşınmaz rehni araç olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz rehninin yalnız kişisel alacağı teminat altına almak görevini yüklendiği hallerde rehin hakkı alacağa bağlı bir ferih hak olarak gözükmektedir. Rehin hakkı bu halde alacağın kaderine tabidir. Taşınmaz rehninin arazi değerini tedavül ettirme görevini yüklendiği hallerde ise arazi değeri bağımsızlaştırılarak buna tedavül kabiliyeti sağlanmaktadır. Bunun için taşınmazın farazi değer parçalarına bölünebileceği ve taşınmaz rehninin taşınmaz değerinin bir parçası ile sınırlandırılarak kurulabileceği kabul edilerek bir alacağın taşınmazın bir değer parçası ile teminat altına alınması mümkün kılınmıştır. Medeni kanun bu kısmi değerleri temsilen kıymetli evrak düzenlenmesini öngörmüştür. Medeni kanunumuzun sistemine göre kıymetli evrakta doğmuş olan alacak hakkı taşınmazın aynı miktardaki değer parçası ile teminat altına alınmıştır. Kıymetli evrakın düzenlenmesi ile söz konusu olabilecek bir temel alacak yenileme ile sona ermiştir. Medeni kanun madde 910. Taşınmaz rehni bu temel alacaktan tamamen bağımsızdır ve yalnız kıymetli evrakta doğmuş olan soyut alacağı teminat altına alır. Böylece kıymetli evrakta hem bir soyut alacak hem de bunu teminat altına alan o değerdeki taşınmaz rehni hakkı birleşmiş olmaktadır. Kıymetli evrak el değiştirdikçe taşınmazın değer parçası da tedavül etmektedir. Yukarıdaki amaçları karşılayabilecek tek bir taşınmaz rehni türü bulmak imkansızdır. Bu yüzden medeni kanun bu amaçları gerçekleştirmek için temelde birleşen ancak hukuki düzenleniş tarzları açısından birbirinden ayrılan 3 tür taşınmaz rehni düzenlemiştir. Kişisel alacağı teminat altına alma görevini karşılamak üzere ipotek, arazi değerini tedavül ettirmek görevinin aracı olarak ipotekli borç senedi ve irat senedi. Bu üç taşınmaz rehni çeşidi dışında başka bir taşınmaz rehni türü kurulamaz. Medeni Kanun madde 850. 2. İpotek, ipotekli borç senedi ve irat senedi arasındaki farklar. Taşınmaz rehni türlerini birbirinden ayıran kıstaslar, alacak ile rehin hakkının karşılıklı ilişkisi, kişisel sorumluluk ve taşınmaz ile sorumluluğun karşılıklı durumları, rehinli alacaklı ile rehin borçlusunun hukuki durumlarıdır. Bu kıstaslar açısından 3 taşınmaz rehninin özellikleri kısaca aşağıdaki gibi açıklanabilir. 1. İpotek. İpotek bir kişisel alacağın teminat altına alınması amacını güder. Medeni Kanun madde 881'e göre ipotek halen mevcut veya henüz doğmamış olmakla beraber ileride doğması kesin yahut olası olan bir alacağı teminat altına almak için kurulur. İpotek teminat altına alınan alacağa bağlı bir haktır. Bu bağlılık bazı hallerde gevşetilmiştir fakat bir alacaktan bağımsız bir ipotek düşünülemez. İpoteğin kaderi alacağa bağlıdır. Bir alacağı teminat altına almak için ipotek kurulunca borçlunun kişisel sorumluluğu devam ederken bu sorumluluğun yanında ipotek dolayısıyla taşınmaz ile sorumluluk doğmuş olur. Taşınmazın paraya çevrilmesinden elde edilen meblağ alacağı karşılamazsa rehinli alacaklı borçlunun diğer mal varlığı değerlerine de başvurabilir. Teminat altına alınan borcun borçlusu ipoteğe temel teşkil eden borç ilişkisine göre belirlenir. İpotekli taşınmaz üzerindeki mülkiyetin edim borçlusunun tayini açısından hiçbir fonksiyonu yoktur. Borçlu sıfatıyla ipotekli taşınmazda mülkiyet hakkı sahipliğinin birbiriyle ilişkisi yoktur. İpotek eşyaya bağlı borç doğurmaz. Yani ipotekli taşınmaz maliki malik olduğu için borçlu değildir. Borcu ancak kendisiyle alacaklı arasındaki bir temel borç ilişkisinden doğabilir. Bu yüzden de borçlunun mutlaka ipotekli taşınmazın maliki olması gerekmez. Medeni Kanun madde 881 fıkra 2. Taşınmaz maliki bir üçüncü kişinin borcu için taşınmazı üzerinde alacaklı lehine ipotek kurabilir. Bu halde ipotekli taşınmaz maliki borçlu duruma gelmez. Yani başkası lehine ipotek verenin borç dolayısıyla kişisel sorumluluğu yoktur. Örnek olarak B, A'ya karşı bir karz sözleşmesi dolayısıyla 100.000 TL borçludur. C, bir taşınmaz üzerinde B'nin 100.000 TL borcunu teminat altına almak için A lehine bir ipotek kurabilir. İpoteğin kurulması ile C, A'ya karşı 100.000 TL'yi ödemek borcu altına girmez. Borçlu karz ilişkisine göre tayin olunur ve B eğer alacağı ödemezse A ipotek hakkı dolayısıyla C'nin taşınmazını icra makamlarınca paraya çevirterek tahsil edilen meblağdan 100.000 TL'sini elde eder. Görülüyor ki C yalnız taşınmazı ile sorumludur. Eğer taşınmazın paraya çevrilmesinden ancak 75.000 TL elde edilmişse A tahsil edemediği 25.000 TL için C'nin mal varlığındaki diğer değerlere başvuramaz. A ancak borçtan dolayı kişisel sorumlu olan B'ye başvurarak onun mal varlığı değerleri üzerinden alacağın kalan kısmını elde edebilir. Medeni Kanun Madde 884, Malik C'ye rehinle teminat altına alınmış alacağı ödeyerek taşınmazın paraya çevrilmesini önlemek yetkisi vermektedir. Bu yetkisini kullanan taşınmaz maliki alacaklıya borçlusu olmadığı bir borcu ödemiş olur. İki, irat senedi. İrat senedi taşınmazın değerini tedavül ettirmek amacına yönelmiştir. Taşınmaz değeri bağımsızlaştırılmıştır. Bağımsızlaştırılan bu değer, taşınmazdan ödenmesi gerekli bir para borcu biçiminde bir yükümlülük olarak taşınmaza yükletilmiştir. Yani bir para borcunun ifası ve bunun taşınmazın değeri ile teminat altına alınması yükün içeriğini teşkil etmektedir. Bu değer için irat senedi denilen bir kıymetli evrak düzenlenecektir. İrat senedinin düzenlenmesi ile tamamen soyut bir alacak doğar. Eğer irat senedi ile teminat altına alınmak istenen bir temel alacak söz konusu ise bu alacak yenileme dolayısıyla sona ermiştir. Medeni Kanun Madde 910. İrat senedi hem alacağı hem de bunu teminat altına alan taşınmaz rehnini kapsar. İrat senedi taşınmaz yükü karakterinde olduğundan teminat altına aldığı kıymetli evraktan doğan alacağa bağlı bir hak sayılmaz. Zira edim borcu ve taşınmazla teminat altına alınması taşınmaz üzerindeki yükün kapsamında bir bütün teşkil eder. İrat senedinde borçlunun borçtan dolayı sorumluluğu yalnız taşınmazla sınırlı aynı sorumluluktur. Bunun yanında borçlunun kişisel sorumluluğu söz konusu edilemez. Medeni Kanun Madde 903 Fıkra 3. Kıymetli evrakta mündemiç borç ifa edilmezse rehinli alacaklı ancak teminat teşkil eden taşınmazı paraya çevirerek alacağını elde eder. Taşınmazın paraya çevrilmesinden elde edilen meblağ alacağı karşılamazsa karşılanmayan kısım için alacaklı borçlunun diğer mal varlığı değerlerine başvuramaz. İrat senedine bağlanmış borç bir eşyaya bağlı borçtur. İpotekten farklı olarak borçlu teminat teşkil eden taşınmazın mülkiyetine göre tayin olunur. İrat senedi borçlusu yüklü taşınmaza kim malikse odur. 3. İpotekli borç senedi. İpotekli borç senedi hem kişisel sorumluluğun sürdüğü hem de taşınmaz değerinin tedavülünün mümkün olduğu bir taşınmaz rehni çeşididir. Taşınmazın değeri bağımsızlaştırılmış ve ipotekli borç senedi adı verilen kıymetli evraka bağlanarak tedavülü sağlanmıştır. Senedin düzenlenmesiyle bir soyut alacak doğar ve teminat altına alınmak istenen bir temel alacak varsa senedin yenileme etkisi dolayısıyla sona erer. Medeni Kanun Madde 910. Teminat gösterilen taşınmaz yalnız bu senetten doğan alacağın teminatını teşkil eder. İpotekli borç senedinden doğan borçtan dolayı hem borçlunun kişisel sorumluluğu hem de taşınmaz ile sorumluluğu söz konusudur. Borçlu borcunu ödemezse taşınmaz paraya çevrilir. Elde edilen meblağ alacağı karşılamazsa borçlunun diğer mal varlığı değerlerine başvurulabilir. İpotekli borç senedinde irat senedinden farklı olarak bir eşyaya bağlı borç ilişkisi kurulmamıştır. Senetteki borç dolayısıyla borçluluk teminat teşkil eden taşınmazın mülkiyetine bağlanmış değildir. Bu yüzden taşınmazın maliki bir başkasının ipotekli borç senedi borcu için taşınmazını teminat gösterebilir. Medeni Kanun Madde 901. 3. Taşınmaz rehnine hakim genel kurallar. Medeni Kanun'da taşınmaz rehni düzenlenirken modern rehin hukukunun 3 ana kuralı hareket noktası olarak alınmıştır. Bu ana ilkeler belirlilik ilkesi, kamuya açıklık ilkesi ve sabit derece ilkesidir. Bu 3 taşınmaz rehni çeşidi de bu üç ana ilkeye bağlıdır. Bundan başka Medeni Kanun'da taşınmaz rehninin kapsamı ve paraya çevrilmesi, taşınmazın değer kaybetmesine karşı alınacak önlemler bütün rehin çeşitleri için ortak hükümlere bağlanmıştır. Bütün taşınmaz rehni çeşitlerinde ortak olan hükümler ana ilkeler açısından aşağıda açıklanacaktır. 1. Taşınmaz rehninde belirlilik ilkesine ilişkin hükümler. 1. Genel bakış. Taşınmaz rehninde belirlilik ilkesinin anlamı, gerek teminat altına alınacak alacağın, gerekse teminat teşkil edecek taşınmazın belirlenmiş olmaları gereğidir. Belirlilik ilkesi bir yönden alacağı, diğer yönden ise rehin konusu taşınmaza ilişkindir. A. Bir taşınmaz rehninin kurulmasında belirli bir miktarın kural olarak Türk parası ile tapuda gösterilmesi gerekir. Medeni Kanun Madde 851. C. Nokta 1. Çift A. Esasında her türlü alacak bir taşınmaz rehni ile teminat altın alınabilir. Ancak medeni kanunumuz bu talebin Türk parası ile ifade edilen bir para alacağı şeklinde gösterilmesine şart koşmuştur. Böylece rehin hakkının taşınmaz üzerinde hangi miktara kadar bir teminat yükü teşkil ettiği tapu kütüğünden açıkça anlaşılabilir. Taşınmazın el değiştirmesinde yeni malikin veya sonra kurulacak taşınmaz rehinlerinde rehinli alacaklıların bu miktarı bilmelerinde büyük menfaatleri olduğu açıktır. Alacağın miktarının Türk parası ile gösterilmesi hükmünün hukuki niteliği tartışılabilir. Bazı yazarlar bu hükmü tapu memuruna hitap eden bir düzen hükmü olarak görmekte ve teminat altına alınan alacağın miktarının Türk parası ile gösterilmemesinin taşınmaz rehnini geçersiz hale getirmeyeceğini savunmaktadırlar. Diğer bir fikre göre ise bu hüküm emredicidir ve alacağın miktarının Türk parasıyla gösterilmesi rehin hakkının doğmasının maddi bir şartıdır. Bu sebeple miktarı Türk parası olarak gösterilmeden yapılan tescil hukuken geçersizdir. Medeni kanun madde 851 fıkra 1'in yazılış şekli ve amacı son fikrin kabulünü desteklemektedir. Tapuda gösterilen alacağın Türk parası ile miktarı çoğu zaman teminat altına alınması amaç edinilen mevcut bir alacağın gerçek miktarını gösterir. Bu halde borçlanılan belirli sermaye miktarı tescil edilmektedir. Örnek olarak B, A'dan 10.000 TL borç almış, buna karşılık A lehine bir taşınmazı üzerinde 10.000 TL için bir rehin kurmuştur. Bu tür taşınmaz rehnine ana para ipoteği, kapital ipotek, sabit ipotek veya kesin borç ipoteği denilmektedir. Alacağı miktarının belirsiz olduğu hallerde de ipotek kurma imkanı tanınmıştır. Medeni Kanun madde 851 fıkra 1. Örnek olarak bir cari hesap ilişkisinin ileride doğması muhtemel bir tazminat alacağının ipotekle teminat altına alınması mümkündür. Alacağı miktarını kesin olarak tayin etme imkanı yoksa taraflar taşınmazın en çok ne miktara kadar teminat teşkil edeceğini kendi aralarında rehin sözleşmesinde kararlaştırırlar ve belirlenen bu miktar tapuya tescil edilir. Bu tür ipoteğe üst sınır ipoteği, azami meblağ ipoteği, en çok miktar ipoteği veya maksimal ipotek denilmektedir. Tapuda görünen miktarın bir ana para rehnine veya azami meblağ ipoteğine ilişkin olması, Medeni Kanun'un 875. maddesi uyarınca alacağın kapsamının tespitinde önem kazanır ve bu hüküm yalnız ana para rehnine uygulanır. Üst sınır limit ipoteğinde rehin tapuda belirtilen meblağ dışında kalan yan alacakları kapsamaz. Çift B, taşınmaz rehni kurulmasında alacağın rehinle güvence altına alınan kısmının teminat miktarının Türk parası ile gösterilmesi kuralına 851. maddesinin 2. fıkrasında önemli bir istisna getirilmiştir. Buna göre yurt içinde veya dışında faaliyette bulunan kredi kuruluşlarınca yabancı para üzerinden veya yabancı para ölçüsü ile verilen kredileri güvence altına almak için yabancı para üzerinden taşınmaz rehni kurulabilir. Bu hükme göre taşınmaz rehni ile güvence altına alınmak istenen alacak, Türkiye'de yerleşik veya yabancı bir kredi kurumunun verdiği bir döviz kredisi veya dövize endeksli kredi ilişkisinden doğuyorsa, bu kredinin teminatı olarak verilecek taşınmaz rehninin kredinin ifade edildiği veya endekslendiği yabancı para birimi üzerinden kurulması mümkün bulunmaktadır. Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışında faaliyette bulunan kredi kurumlarından nakdi veya aynı nakdi döviz kredisi sağlamaları ile Türkiye'de yerleşik bankaların nakdi veya gayri nakdi döviz kredisi açma şartlarına ilişkin düzenlemeler Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı kararda düzenlenmektedir. Medeni Kanun madde 851 fıkra 2'deki yabancı para alacağının temelinde yatan hukuki ilişki, bir kredi kuruluşundan döviz veya dövize endeksli kredi sağlamaya yönelik bir sözleşmedir. Yabancı para alacağı böyle bir sözleşmeden doğmuyorsa, taşınmaz rehninin yabancı para birimiyle kurulması imkanı yoktur. Medeni Kanun madde 851 fıkra 2 hükmüne dayanılarak taşınmaz rehni kurulmasında hangi yabancı para birimlerinin kullanılabileceğini belirleme yetkisi Medeni Kanun madde 851 fıkra 4 C 2 hükmü ile Bakanlar Kurulu'na bırakılmıştır. Bakanlar Kurulu 4-3-2002 tarih ve 2002-3813 sayılı kararı ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nca alım-satım konusu yapılan döviz cinsleri üzerinden taşınmaz rehni kurulabilmesini kabul etmiştir. söz konusu düzenlemenin taşınmaz rehininde belirlilik prensibiyle ne ölçüde bağdaşabileceği tartışılabilir. Getirilen düzenlemenin kapsamı, kredi kuruluşlarının verecekleri nakdi veya gayri nakdi döviz veya dövize endeksli kredilere münhasır bir istisna hükmünden ibaret olması ve rehinin Türk parası ile kurulması esasının yine genel kural olarak varlığını koruması sebebiyle belirlilik ilkesi geçerliliğini korumaktadır. Ancak kredi kuruluşlarının dövize endeksledikleri krediler içinde yabancı para üzerinden taşınmaz rehini kurulmasının kabulü istisnanın kapsamını oldukça genişletmiştir. Medeni Kanun madde 851 fıkra 2 uyarınca yabancı para üzerinden kurulmuş bir taşınmaz rehininde teminat miktarı gibi rehinle teminat altına alınan alacak da yabancı para birimiyle ifade olunduğuna göre krediyi geri ödeme borcu bir yabancı para borcu şeklinde ortaya çıkmaktadır. Vadesi geldiğinde bu borç belirlenen miktarda yabancı para ile ifade edilecektir. Ancak borçlu isterse vade günündeki kur üzerinden Türk parası ile de ödemede bulunabilir. Borçlar Kanunu madde 83 fıkra 2. Borç vadesinde ödenmediği takdirde alacaklı borçlanılan yabancı para meblağını talep ve dava edebilir. Ancak borçlu Türk parası ile ödeme konusundaki seçimlik yetkisini kullanarak Türk lirası ile ödemede bulunabilir. Fakat bu halde yabancı para meblağının Türk parasına çevrilmesinde esas alınacak kur, Borçlar Kanunu madde 83'e 3678 sayılı kanun ile eklenen 3. fıkra hükmü uyarınca alacaklının tercihine göre belirlenecek ve sonuçta vade günü veya fiili ödeme günü kuruna göre hesaplama yapılacaktır. B. Rehin konusu açısından belirlilik ilkesine göre rehinle yüklenecek taşınmaz, belirli, tapuya kayıtlı bir taşınmaz olmalıdır. Medeni Kanun madde 853. Tapuya kayıtlı olmayan taşınmazlar üzerinde taşınmaz rehni kurulamaz. Medeni Kanun madde 704'e göre arazi, tapu kütüğünde bağımsız ve sürekli olmak üzere kaydedilen haklar ve kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler taşınmaz addedilir. Paylı mülkiyette pay üzerinde paydaş tek başına tasarrufla rehin hakkı kurabilir. Medeni Kanun madde 688 fıkra 3, madde 857 fıkra 1. Ancak belirtelim ki Medeni Kanun madde 857 taksim 2 ve 692 taksim 2 paylı mülkiyete tabi bir taşınmazda pay rehni yapılmışsa taşınmazın tamamı üzerinde rehin hakkı kurulamayacağını açık hükme bağlamaktadır. Üzerinde kat mülkiyeti kurulmuş bir binada bağımsız bölüm maliki bağımsız bölümü üzerinde taşınmaz rehni kurabilir. KMK madde 15. El birliği halinde sahip olunan bir taşınmazın üzerinde rehin kurulması el birliği halindeki maliklerin hepsinin onayına bağlıdır. Medeni Kanun madde 857 fıkra 3. Rehin sözleşmesinde taraflar teminat teşkil edecek taşınmazı veya taşınmazları açıkça belirtmiş olmalıdırlar. Roma hukukunun ve müşterek hukukun genel ipotek kurumu kanunumuzda kabul edilmemiştir. Böylece borçlunun mal varlığına dahil olan ve olacak her taşınmazın rehinle yüklü sayılacağı şeklinde bir genel ipoteğin kurulması imkansızdır. Belirlilik prensibi aynı zamanda rehinin taşınmazın tamamı üzerinde bir yük teşkil edeceğini ifade eder. Bir taşınmazın münferit parçaları esasen hukuki anlamda eşya niteliğine sahip olmadığından tasarrufi işlemlere bağımsız olarak konu olamazlar. Taşınmazın bir parçası rehinle yüklenmek isteniyorsa bu parçanın bölünerek bağımsız bir parsel olarak tapuya kaydedilmesi gereklidir. Medeni Kanun madde 854 taksim C2. Buna karşılık aynı alacak lehine birden fazla belirsiz taşınmaz üzerinde rehin kurmak belirlilik prensibine aykırı değildir. Medeni Kanun madde 855. Zira teminat gösterilen taşınmazlar ayrı ayrı açıkça belirlenmiştir. Bir alacağın bölünmeden birden fazla taşınmazla teminat altına alınmasında uyulacak esas ve istisnası aşağıda belirtilmiştir. 50. ayrımın sonu sayfa 723.